Ayrım 11, 47, Ertuğrul Özkök, sayfa 143. Hazreti Ayşe'nin kapıyı açmadığı gece. Pukini'nin Omiya Bobino karasını ne zaman dinlesem kadınları düşünürüm. Daha doğrusu farklı kadınları. Farkını koymuş kadınları. Dün yine Pukini dinlerken işte böyle müthiş bir kadının hayatını düşündüm. Hikayeye en sonundan başlayacağım çünkü benim için hikaye orada o gece başlıyor. Yani her şeyin bittiği, her şeyin yeniden başladığı o gece. Miladi takvimle 678 yılının Ramazan ayının sonlarında bir gece, Medine'nin Cennetül Baki mezarında bir cenaze töreni vardı. Tam tarihle Muaviye saltanatının sona ermesinden 2 yıl önceydi. Cenaze namazını dönemin Medine valisi Ebu Hureyre kıldırıyordu. Mezarlıkta kadın erkek büyük bir kalabalık vardı. O gece İslam tarihinin en önemli kadın simalarından biri toprağa veriliyordu. Hazreti Ayşe. Yani Hazreti Muhammed'in karısı. Sağlığında hakkında bunca kötü dedikodu çıkarılan bir kadın nasıl olur da gece yarısı bunca insanı Medine'nin bir mezarlığına bir araya getirebilmişti? Sadece Hazreti Muhammed'in karısı olması dolayısıyla mı yoksa başka bazı meziyetleri nedeniyle de mi? Bir erkek hayatındaki en önemli kadını hangi cümleyle, hangi ifadeyle anlatabilir? Seni seviyorum diyerek mi? Çok basit. Hatta yalana çok elverişli bir cümle. Çiğnene çiğnene paspas olmuş. Samimi ve derin aşkı anlatamayacak kadar sıradanlaşmış. Her erkek samimiyetine, tinetine, aşkının ve arzusunun büyüklüğüne uygun bir cümleyi tahayyül edebilir. Bugüne kadar çok sevgi ifadesi okudum. Ama hiçbiri beni Hazreti Muhammed'inki kadar etkilemedi. Birçok dini kitaba göre Hazreti Ayşe, Hazreti Muhammed'in en sevdiği kadındı. İkisi arasındaki ilişki, Hazreti Muhammed'in insani tarafını en kuvvetli anlatan anekdotlarla dolu. Kıskançlık, tutku, cilve, dedikodu. Yani insana ait her şey. Başta Ümmü Seleme olmak üzere öteki eşleri, Hazreti Muhammed'in Ayşe'ye olan bu tutkusunu kıskanmaktadır. Kendilerinde Ayşe kadar değer verilmesini istemektedirler. İşte böyle kolektif kıskançlık günlerinden birinde bütün öteki eşleri Ümmü Seleme'yi bu duygularını iletmek üzere Hazreti Muhammed'e gönderirler. Ümmü Seleme isteklerini iletir. Hazreti Muhammed sessizce dinler. Ümmü Seleme bir kere daha tekrarlar. Yine cevap alamaz. Üçüncü defa aynı duygularına ısrar edince Hazreti Muhammed yerinden doğrulur ve şunu söyler. Beni Ayşe ile ilgili konularda üzme. Çünkü ondan başka hiçbir kadının yatağında bana vahiy gelmemiştir. Eğer bir erkek bir kadına gerçekten tutkunsa ve bu erkek bir peygamberse, o tutku daha kuvvetli şekilde nasıl ifade edilebilir? Ümmü Seleme bu iki cümleyi dinleyince, seni üzdüğüm için Allah'a tövbe ediyorum, ya Resulallah der ve çekilir. Bir kadının başka bir kadınla mücadele edemeyeceği an varsa, herhalde işte bu andır. Bu tutkunun doruğa çıktığı anlar sadece bu değildir. Vahiy kaynağı olan kadın bile kıskanır. Bakın Hazreti Ayşe o kıskanç duygularını nasıl anlatıyor. Peygamberi öyle kıskanırdım ki bana ayırdığı günler dışında kapımı çaldığı bir gün kapıyı açmadım. Bir kez daha vurmasını bekledim. Sonra kapıyı açınca bana kapının çaldığını duymadın mı diye sordu. Duydum ama sıram dışındaki bir günde de bana geldiğine dair kadınların bilmelerini arzu ettim. Bunun için kapıyı tekrar tekrar vurmanı istedim. Kadın kadındır. O gece Medine'deki mezarlıkta törene katılan büyük kalabalık içinde çok sayıda kadın vardı. Hazreti Ayşe gece yarısı gömülmeyi vasiyet etmişti. Vefatının ardından bir gün bir Medineli'ye Ayşe'nin yasını kimler tuttu diye sordular. Orada birisi şu cevap verdi. Ayşe'yi anne bilenlerin hepsi. Bu kainatın en bağışlamaz günahı sevişmek mi? Adem peygamber miydi? 2 yıl önce Vatikan'da Sistine Şapeli'nin tavanında Michelangelo'nun çizdiği o harika eseri seyrederken aklıma hiç böyle bir soru gelmemişti. Allah gökyüzüne elini uzatmış, parmağının ucuyla yeryüzü çırılçıplak yatan Adem'in parmağına dokunuyordu. İnsanoğlunun yaratışını anlatıyordu. Hayranlıkla seyretmiştim. Adem'in peygamber olup olmadığını tartışmak aklınıza gelir miydi? Bu konuda çok ilginç bir kitap okudum. Yazarı iyi bildiğim bir Kur'an tefsircisi olan Mustafa Sağ. Onun yaptığı bir Kur'an meali başucu kitabım olarak durur. Çünkü Kur'an'ı onun ve başka bazı uzmanların son yıllarda yaptığı daha cesur yeni meallerle anlamaya başladım. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde bilimsel araştırma analisti olarak çalışan Mustafa Sağ'ın yeni kitabının adı Kur'an'a göre Adem peygamber mi? Adem deyince aklımıza çıplak bir kadının yanında duran çıplak bir erkek gelir. Ortada da haram bir elma vardır. Musevi inanışına göre Adem yaratılışın 6. günde yaratılmıştır. O konuda iki ayrı yerde iki ayrı bilgi var. Birinci bapta insanın erkek ve dişi olarak yaratıldığı söylenirken, ikinci bapta dişinin erkeğin kaburga kemiğinden yaratıldığı belirtilir. Birinci bölümdeki kadının adı Lilith, ikinci bölümdeki kadının adı ise Havva olarak verilir. Hristiyanlıkta ise yaratılışın çok ilk günah kavramı ön plana çıkar. Adem'in işlediği ilk günah bütün insanlığa geçmiştir. O günahı insanların üzerine alan ise Hazreti İsa olmuştur. O yüzden Hazreti İsa Tanrı kuzusudur. Hristiyan dini müziğinde dinlediğimiz Agnus Dei kavramı işte bunu ifade eder. İslam'a gelince iş biraz daha karışık. Müslümanlar Adem'i yaratılmış ilk insan olarak kabul eder. Birçok İslami metninde Kabe'yi onun inşa ettiği anlatılır. Bu özelliğiyle de peygamber olarak bilinir. Mesela Ahmet Cemal Akıncı'nın Hazreti Adem'den Son Peygamber'e Peygamberler Tarihi adlı bir kitabı var. Orada şöyle bir ifade göze çarpıyor. Adem Aleyhisselam'ın Yüce Allah tarafından ihsan buyurulan vasıfları şunlardır. İlk ibadet yerini Kabe'yi inşa etmesi. Ahmet Cevdet Paşa da Kabe'yi iptida önce taştan bina eden odur der. Kısaca birçok İslami metinde Adem'in peygamber olduğu açıkça yazıyor. Tam ilmihal seadeti Ebediye adlı eserde Adem ile Havva'nın hikayesi şöyle anlatılıyor. Adem aleyhisselam Hindistan'da Seylan, Serendip adasına, Havva ise Ciddi'ye indirildi. 200 sene ağlayıp yalvardıktan sonra tövbe ve duaları kabul olup hacca gitmesi emrolundu. Arafat ovasında Havva ile buluştu, Kabe'yi yaptı. Mustafa Sağ, hayır Adem peygamber değildir diyor. Ona göre Kur'an'da kimlerin peygamber olduğu açıkça yazılmıştır. Bu isimler arasında Adem yoktur. Kitaba devam edelim. Ömer Rıza Doğrul'a göre Allah hikmetini ve iradesini 3 suretle tebliğ buyurur. Vahiy sureti, yani peygamberin kalbine inen vahiy, perde arkasından konuşmak. İlahi hitaba nail olan peygamber, perde arkasından bir ses duyuyormuş gibi olur. Ses duyulur fakat o sesin sahibi görünmez. Melek gönderilmesi, yani isteyen kendini peygamber ilan edemez. Peygamberler diğer insanlar gibi bir insandır ama peygamberlik Allah vergisidir. Peygamber var olan bir topluma gönderilir. Her peygamber kendi bulunduğu toplumun içinden seçilmiştir. Peygamber insandan seçilmiştir, melek değildir. Seçilen her elçiye vahiy kendi diliyle gelmiştir. Mustafa Sağ, Kur'an'da ismi geçen peygamberlerin hepsinin adlarını çıkarmış. Kur'an'da adı açıkça yazılmış 25 peygamber şunlarmış. Adem, İdris, Nuh, Hud, Salih, İbrahim, Lut, İsmail, İshak, Yakup, Yusuf, Eyüp, Zülkifil, Şuayb, Musa, Harun, Davud, Süleyman, İlyas, Elyasa, Yunus, Zekeriya, Yahya, İsa ve Muhammed. İlginç değil mi? Ondan yaratıldığımıza inandığımız Adem peygamber değil ama inşa ettiği gemiyle bizi kurtardığına inandığımız Nuh bir peygamber. Bunu neyle açıklayacağız? Yani bu kainatın en bağışlamaz günahı o mu? Hayatımızın en büyük haz diye bildiğimiz eylemi, yani sevişmek. Acaba o yüzden bu olağanüstü haram meyve hala bize bu kadar çekici, baştan çıkarıcı geliyor? İlk insan olsak bile, insan neslini ortaya çıkarsak bile affedilmeyen o ilk son hiç bitmeyecek ebedi günah. Koynumuza yarattığımız harika elma. Sahne 3. Oyun saati. Aldatan kadın yine aldatır mı? O son derece yakışıklı erkek kendisini aldattığı için ayrıldığı sevgilisinin arkasında ne yapacağını bilemiyor. En az onun kadar güzel kadınlar kendisini teselli ederken de eski sevgiliye karşı uyarırken bile kararsız. Çünkü kafasında sürekli tekrarladığı o soru var. Bitmiş, tükenmiş bir erkeksiniz. Deli gibi aşık olduğunuz kadının başka bir erkekle seviştiğini öğrenmişsiniz. Herkes bir şey söylüyor. Her kafadan bir ses çıkıyor. Kimi üzüntünüzü azaltmaya çalışıyor ama sevdiğiniz kadın hala gözünüzün önünde. O bedeni, o yüzü, o sevişmeleri, o sabah kahvelerini bir saniye bile unutamıyorsunuz. O bedene başka bir erkeğin sahip olduğu duygusu sizi kahrediyor, öldürüyor. Yine de bir bahane arıyorsunuz. Her şeyin düzeleceği, eski harikulade günlerin geri gelebileceği duygusu hala yakanızı bırakmamış. Birinden küçük bir ses, bir yardım, bir destek bekliyorsunuz. İşte tam o anda çok iyi bir kadın arkadaşınız, güvendiğiniz, çok beğendiğiniz bir başka kadın arkadaşınız geliyor ve size aynen şunu söylüyor. Sakın ona geri dönme. Sakın affetme. Küçük bir es veriyor. Sanki söyleyeceği o en ağır cümle için tahkimat yapıyor ve sonra o cümle geliyor. Bir kadın aldatmışsa mutlaka yeniden aldatır. Üçlünün yaş dağılımı, kadın 22, sevgili 24, öteki erkek 41 yaşında. Her şey bir magazin dergisinde yayınlanan fotoğrafla başladı. To Be Light, Alacakaranlık dizisinin kadın oyuncusu Christian Stewart, bir erkekle çok samimi pozda fotoğrafçılara yakalanmıştı. Beraber göründüğü adam Snow White and the Huntsman adlı berbat filmin yönetmeni Robert Sanders'tı. Stewart da o filmde oynamıştı. Kristen Stewart henüz 22 yaşında. İlişkide bulunduğu yönetmen ise 41. olay sadece bu iki nedeniyle dikkatleri çekmiyordu. Kristen Stewart, Alacakaranlık filminde birlikte oynadığı Robert Pattinson'la büyük bir aşk yaşıyordu. Bu aşk belki de 21. yüzyıl Hollywood'un ilk efsane aşkıydı. İngiliz asıllı genç adam, Twilight dünyasının genç kızlar gözündeki en büyük kahramanıydı. Herkes ikisini birbirine çok yakıştırıyordu. İkisinin ilk işi ortak evi terk etmek. Stewart ilişkiyi yalanlamadı. Tam aksine kamuoyunun önüne çıkıp doğruladı. Bunu yaparken sevgilisi Robert Pattinson'ın üzdüğünden dolayı kahrolduğunu, onu çok sevdiğini, tek aşkın ne olduğunu da açıkladı. Ama olan olmuştu. Pattinson'la birlikte yaşadıkları evi terk etti. Stewart da annesi de babasının yanına yerleşti. Twilight sagası bir anda bir Hollywood melodramına dönüştü. Herkes bu ilişki hakkında konuşmaya başladı. Olay artık kamuoyunun malı haline gelmişti. İşin ilginç yanı çoğunluk bu iki genci birbirine çok yakıştırıyor ve tekrar bir araya getirmek için uğraşıyordu. Ama herkes aynı fikirde değildi. Erkek dönmek isterken iki kadın ona evini açıyor. Pattinson çok gençti ve içkiye düşkünlüğü vardı. Twilight'ın çekim gecelerinde barlarda birayla sarhoş olduğu anlatılıyordu. Ama bir süredir içkiyi bırakmıştı. Magazin basınına gelen ilk haber onun yine elinde birayla barlarda görülmeye başladıydı. Evi terk ettikten sonra ona Water for Elephants filminde birlikte oynadığı Reese Witherspoon evini açmıştı. Bir süre onunla kalmış ve dış dünyaya kapanmıştı. Kafası karışıktı. Etrafından gelen bilgilere göre Kristen Stewart ona durmadan mesaj atıyordu. O da kararsızdı ama dönmek için bir destek arıyordu. İşte tam o sırada hiç beklemediği bir telkin geldi. Pattinson İngiliz'di. Kendisinden bir önceki başarılı İngiliz oyuncular kuşağından en iyi arkadaşı Shiana Miller'dı. Onun da Jude Law'la inişli çıkışlı bir aşkı olmuştu. Evini açan kadınlardan tavsiye sakın dönme. Shiana Miller dünyadaki en cool vampiri oynayan genç arkadaşını aradı ve aynen şunu söyledi. Sakın dönme, sakın affetme. Bu kadın seni yine aldatacaktır. Bundan kısa süre sonra Reese Witherspoon da ona aynı şeyleri söyleyecekti. Sakın dönme. Olay birden değişmişti. Çok sevdiği, çok saygı duyduğu iki kadın arkadaşı ona aynı şeyi söylemişti. Sakın bu kadına geri dönme. Aldatmadan sonra bir araya gelen iki sevgili o gece ne yapar? Başkasıyla sevişen bir kadın ileride yine başkasıyla sevişir mi? Kadın duygularını bilemem. Ama aynı soruyu bir erkek için sorarsanız, kendim bu soruya cevap verme konusunda daha ehil hissederim. Cevabım şudur. Muhtemelen evet. Ama nereye kadar? Öteki kadını çok seven her erkek için mutlaka bir Casanova kanunu geçerlidir. Kadından kadına gidebilirsiniz ama bir gün karşınıza öyle bir kadın çıkar ki duvara toslamış gibi olursunuz. Hayatınızın en büyük korkusu başlar. Kaybetme korkusunu ta içinde hissedersiniz. Kadınlar için de bu kanunun geçerli olduğunu düşünüyorum. Başkasına giden kadın muhtemelen yine gider. Ama gerçek ötekini buluncaya kadar. O nedenle bu soruyu geçip asıl önemli soruya cevap vermek gerekir. Hiçbir yere gidemediniz ki o kadına geri dönesiniz. Başkasına giden bir kadına dönülür mü? Cevap basit. O kadına gerçekten aşıksanız gidemezsiniz ki. Dönmek sizin için bir karar olsun. Gidemediğiniz için dönebilirsiniz. Ama biliniz ki döndüğünüz yer artık döndüğünüz yer değildir. O nedenle ben Pattinson olsam dönerdim. Bana dönme diyen kadın o harikulade Sienna Miller olsa bile dönerdim. İşte Twilight'te sezon finali. Alacakaranlıktan sonra ilk sabah. Bu haftaki UC Weekly ve People dergilerinde bir haber vardı. Robert Pattinson ve Kristen Stewart bir evde gizlice buluşmuş. Stewart sevdiği adama evinin anahtarlarını vermiş. İkisi yine birliktelermiş. Sizce o gece ne olmuştur? Aldatma denen şeyin psikolojisini bilen herkes size aynı cevap verecektir. Hayatlarının en muazzam sevişmesini yapmışlardır. En ızdıraplı ama en heyecan verici gecesini geçirmişlerdir. Çünkü hayat tuhaftır. Bir kadınla bir erkek arasındaki ilişkinin gerçeğini sadece onlar bilebilir. Ben size mutluyum, Twilight hayranıyım ve o mert vampir bana erkek olmanın da çok güzel bir şey olduğunu söylüyor. Koruyucu bir erkek aynı zamanda affedicidir. Bazen affetmek, kabullenmek, dönmek hayatın en olağanüstü kararıdır. Çünkü Cemal Süreyya'nın dediği gibi, onursuz olmak erkeğe çok yakışır. Başlık aldatmak diyor. Siz başkasıyla sevişmek olarak okuyun. Önce beni çok rahatsız eden bir meseleyi halletmek lazım. Yazının başında aldatmak kelimesi var. Bu ifadeyi hiç sevmiyorum. Hele hele bir kadın için kullanmak daha da ağrıma gidiyor. 21. yüzyıl dildeki ilk büyük yeniliğini aldatmak fiili yerine daha makul bir fiil olarak yapmalı. Geçtiğimiz aylarda onun yerine başkasıyla sevişmek kavramını önermiştim. Tutması ihtimali çok az çünkü iki kelimeden oluşuyor ve günlük bir cümle içine yerleştirmek çok güç. O nedenle siz oradaki aldatmak fiilini başkasıyla sevişmek olarak okuyun. 11. ayrımın sonu sayfa 155.